Tanrı. Ne kadar da gizemli bir isim. Ve bu ismin biz insanlığa ilettiği sözleri de bir o kadar gizemli. Bu gizem bizi eşsiz bir seyre götürüyor. Kutsal kitap sayfaları arasında gezinirken binlerce yıllık tarihe şahit oluyoruz. Bu serüvende geçen hiçbir olay, hiçbir isim, hiçbir yer ve zaman tesadüf değil. Hepsinin altında ruhsal bir gizem ve Tanrı'nın kurtarış tasarısına dair işaretler var.
Tanrı hangi isimlerle anılıyor?
Tanrı'nın isimleri onu daha iyi tanıyabilmemiz için bize bir fırsat sunuyor.
Kutsal yazılarda geçen yer, olay ve isimler ruhsal yaşantımız için bir şey ifade ediyor mu?
Tüm bu serüven bize bir kişiyi işaret ediyor.
Tanrı neden biz insanlar için bu kadar gizemli bir macerayı sürdürüyor ki?
Tüm bu sorular ve daha fazlasının cevabını siz değerli dinleyicilerimizle beraber aradığımız İsimler ve Gizemler programı başlıyor.
Değerli Radyo Maranata dinleyicileri, İsimler ve Gizemler programına hoş geldiniz. Tanrı'nın isimlerini konu almaya devam ediyoruz. Tanrı'nın isimlerinin onun çok yönlü kişiliğinin farklı yönlerini tanımladığını her bölümde tekrardan keşfediyoruz. Bu bölümde Yahve Yire ismini konuşacağız. Bu ismin ne anlama geldiğini, ruhsal olarak neler alabileceğimizi, altında yatan gizemleri ele alacağız ve bu ismin Mesih İsa'da nasıl karşılık bulduğunu ele alacağız. Sohbetimize başlamadan önce değerli dinleyicilerimize bir hatırlatma yapmak istiyorum. Bizleri sosyal medya platformlarında arama kısmına @radyomaranata yazarak takip edebilirsiniz. Soru ve görüşlerinizi soru@radyomaranata.com e-posta adresinden iletebilirsiniz. Volkan Bey nasılsınız? Hoş geldiniz.
Teşekkürler Aydın. İyiyim, sen nasılsın?
Çok teşekkür ederim, ben de iyiyim. Yahve Yire'yi konu alıyoruz. Bugün Yahve Yire ne anlama geliyor?
Tabii her şeyden önce konu bir vahyin kitap olup bize gelmesi meselesi değildir. Yani tam biraz daha geriden konuyu ele almak gerekirse asıl insanla Tanrı arasındaki problem işte bu. Yani vahyin gelmesi, bize bir kitap indirilmesi meselesi değil. Asıl problem Tanrı ile insan arasında bir sorun var. Çünkü İnsan Tanrı'dan uzak yaşamak için yaratılmadı.
Evet.
Ve Tanrı'dan uzak kaldığı zaman insanın hayatına problemler geliyor ve insan kendi başına hayatını sağlıklı bir şekilde sürdüremiyor. Ve hem çevresine zarar veriyor hem de işte dünya tarihinde görüyoruz ne kadar zararlı bir ve başkalarına zarar veren bir tarih örüldüğünü hepimiz bunu anlıyoruz, görüyoruz. Demek ki Tanrı ile aramızdaki öyle bir problem var ki, Tanrı ile uzaklaştığımız için öyle bir mesele var ki bunun çözülmesi gerekiyor. Yani Tanrı bize bazı sözler verip, bazı emirler verip bunu bizden tutmamızı bekleyen bir Tanrı olarak karşımıza çıkmıyor. Tam tersine bize yardım etmek isteyen ve bizim ruhsal durumumuzu bize göstermek isteyen bir Tanrı olarak karşımıza çıkıyor. Peki insanoğlunun o problem dediğimiz konu, problem içinde olduğu o ruhsal duruma ne diyebiliriz? Kurtulmaya ihtiyacı var insanın. İnsanın Tanrı'yla tekrar barışmaya ihtiyacı var. Tanrı'yla tekrar iletişim kurmaya ihtiyacı var. İşte bunun için de bir kurban gerekiyor. Bunun için de Tanrı'nın bağışlatabileceği ve öfkesini yatıştırabileceği ve kutsal olanla günahlılığın tekrar birleşebileceği bir aracılık, bir kurtarış gerekiyor. Ve bu kurtarışı anladığımız zaman aslında Yahve Yire'nin ne demek olduğunu anlıyoruz. Tabii ki Yaratılış 22. bölümde, Yaratılış 22. bölümde İbrahim'in denenmesi konusu var. Ve İbrahim İshak'ı altını çiziyoruz. Tevrat da burada İshak'tan bahsediyor. İshak'la beraber dağa çıkıyor. Ve sonra orada Moria bölgesinde Tanrı diyor ki İshak'ı bana sun diyerek.
Bir ekleme yapayım. Burada farklı inanç öğretilerinde aslında İshak yani İsmail'in geçtiğini görüyoruz. Ama kutsal kitapta, kutsal yazılarda İshak'ın olduğunu ve bu soyun da İshak'tan devam ettiğini görüyoruz.
Bir oğlu daha var İbrahim'in, İsmail. Ama o Hacer'den doğan oğlu. İshak'tan doğan, yani Tanrı'nın gelip gelecek yıl bu zamanlarda senin çocuğun olacak dediği vaat çocuğu, Sara'dan doğan çocuk İshak ve Tanrı İshak'ı kurban et diye İbrahim'e çok şok edici bir denenme veriyor ve İbrahim Moria bölgesindeki dağa çıkıyor. İlginçtir, orada İshak'ı kurban etmek üzereyken Bir melek geliyor ve İbrahim'i ne kadar ciddi ve Tanrı'nın sözüne ne kadar itaatkar olduğunu anlıyor. Ve orada bağlı duran bir koç İbrahim görüyor. Hı-hı. Ve orada koçu kurban ederek Tanrı ile olan ilişkisini, Tanrı ile olan o yakınlaşmasını ve o kurtuluş aslında müjdesinin orada verildiğini, hı-hı, yani insanla Tanrı arasında onları barıştırabilecek bir kurban kanı gerekliliği orada bize açıklanmış oluyor. Yıllar sonra tabii bu dağda İbrahim'in İshak'ı sunmak istediği bu dağda ve kurbanın sağlandığı bu dağda yüzyıllar sonra İsa Mesih çarmıha gerilerek, hı-hı, burada canını veriyor. Ve Tanrı sanki kendi yapmak istediğini İbrahim'de dünyaya göstererek, İbrahim'de dünyaya açıklayarak yapmak istediği ve olması gereken şeyi, yani o biricik oğlu kavramını İbrahim aracılığıyla dünyaya tanıtmış ve bir gölgesini aslında göstermiş oluyor. Ve burada İbrahim tam İshak'ı boğazlayacakken diyor kutsal kitap, orada bir bakıyor ki bir koç.
Evet.
Ve Yaratılış 22. bölüm 14. ayette İbrahim oraya Yahve Yire adını verdi. Rabbin dağında sağlanacaktır sözü bu yüzden bugün de söyleniyor. Yani aslında biz tabii ki bazen bunu Rab sağlar mı? Finansal anlamda kullanıyoruz. Rab eksik bırakmaz. Evet, bunlar zaten doğal, anlaşılır bir şekilde. Çünkü Tanrı sevgidir, bizi sever, bize yardım eder, bizi bereketler. Ama burada Rab kurtarıcıyı sağlayacak anlamına gelen Yahve Yire ismini veriyor. Demek ki asıl olan Tanrı bizi böyle bir sınava sokan, bize emirler, buyruklar verip bizim uymamızı bekleyip sonra bizi değerlendiren bir Tanrı olarak karşımıza çıkmıyor. Tam tersine bizi kurtarmak için o aracılığı sağlayan, kurtarıcıyı sağlayan bir Tanrı olarak karşımıza çıkıyor. Çünkü niye? Biz kaybolduk maalesef. Yani yolumuzu bulamıyoruz.
Evet.
Tanrı nerede, hangi dağda, orada mı, burada mı? Yani onu bulamıyoruz ve günahımızdan da kurtulamıyoruz. Yani sanki böyle hani kanser gibi günah ruhsu olarak hayatımızın içine sızmış, göremiyoruz, anlayamıyoruz. Kör olduğumuz, kör olmak gibi ışıkta, ışık bile olsa etrafımızı göremiyoruz. Ama Tanrı bu kurbanı sağlayarak, yani tabii ki bu kurbanda İsa Mesih'i görüyoruz. İnsanlık uğruna çarmıhta ölen İsa Mesih'i görüyoruz. Ve bu şekilde Rab kurtarıcıyı sağlıyor ve insanlar bu kurtarıcıya bakarak sonsuz hayata yaklaşıyorlar. Tanrı'yla yeni bir ilişki kuruyorlar ve artık yeniden doğarak Tanrı'nın çocukları, Tanrı'nın evlatları olmaya başlıyorlar.
Evet, Yahve Yire ismine baktığımız zaman o zaman sağlayan Rab gibi, evet, bir anlama geldiğini görüyoruz. Rab sağlar ya da sağlayan Rab gibi anlamlara geldiğini görüyoruz. Ve ilk defa bu ismi siz okudunuz zaten, Yaratılış 22. bölümde görüyoruz. O meşhur İbrahim'in oğlunu kurban etmesi sahnesinde bunu görüyoruz. Rabbin dağında sağlanacaktır diye bir ifade de görüyoruz orada. Ve Yahve Yire de aslında o günahın ortadan kaldırılmasını sağlayan kurbanı görüyoruz. Peki böyle bir kurbana neden ihtiyacımız vardı ki Volkan Bey? Yani bir kurtarıcıya ya da bir kefarete neden ihtiyacımız vardı ki?
İşte asıl mesele zaten bu. Yani anlatmak istediğimiz şey de bu. Yani Tanrı bize bir mesaj verip sonra o mesaja bakalım uyacaklar mı uymayacaklar mı deyip, hı-hı, insanları denetleyen, insanları ona göre kategorize edip cehenneme cennete gönderen bir Tanrı olarak karşımıza çıkmıyor. Yani hepimiz aslında, tüm insanlık Tanrı'dan uzaklaştı, hı-hı, Tanrı'dan uzak bir hayat sürdürmekte ve kendi yolunu ya da Tanrı'ya giden yolu artık bulamaz hale gelmiştir ve insanlık hayatı günah üretmeye devam ediyor. Yani savaşlar, hı-hı, hastalıklar, açgözlülük, bencillik, işte bu parasal problemler vesaire, dünya hakikaten tükenmeye doğru gidiyor. İnsanoğlu yani sevgiyi çoğaltamıyor ama günahı çok hızlı bir şekilde, evet, yayıyor. Ve dolayısıyla burada şunu görüyoruz net bir şekilde. Tanrı ile aramızda bir mesele var. Tanrı ile aramızda bir mesele var ve bu mesele tabii ki günah. Ve Tanrı'ya yaklaşamıyoruz, Tanrı'yla iletişim kuramıyoruz ve Tanrı zaten Adem ve Havva'ya dedi ki bu ağaçtan yediğiniz gün öleceksiniz. Yani ölüm gerçeği de hayatımıza işte bu şekilde girdi. Yani demek ki biz kendi kendimize iyi amellerle, iyi işlerle günahımızı maalesef örtemiyoruz ve bağışlatamıyoruz. Çünkü, evet, Tanrı, işte burada Tanrı anlayışı son derece önemli. Çünkü Tanrı adil bir Tanrı. Yani Tanrı şöyle yaparsa, hani günahın ücretini, günahın bedelini ölüm olarak belirleyip sonra ya ben bundan vazgeçtim, sizi bağışlıyorum derse eğer Tanrı, o zaman güvenilmez bir Tanrı olur ve o zaman Tanrı ile ilgili bütün o düşüncelerimiz iflas eder. Çünkü Tanrı güvenilmezse o zaman nasıl dua edeceğiz? O zaman nasıl ona hizmet edeceğiz? Yarın bir gün Tanrı fikrini değiştirebilir. O yüzden Tanrı'dan uzak olduğumuz zaman, yani günah işlediğimiz zaman ölüm gerçeğiyle karşı karşıya kalıyoruz. İşte öyle bir şey gerekiyor ki, yani bu günahın pahası, günahın bedelini ödeyebilecek öyle bir aracılık gerekiyor ki benim yerime o ölsün. Benim yerime, benim kanım yerine onun kanı aksın ve o beni temsil etsin diyerek aslında bir kurban sistemini Tanrı kendisi eski antlaşma Musa'nın yasasında zaten veriyor. İşte tam orada da İsa Mesih işte bizim ölmemiz gerekirken o çarmıhta ölüyor ve tabi Rab olduğu için aynı zamanda İsa Mesih ölümü yenerek üçüncü gün diriliyor ve göğe alınıyor ve o şekilde de şimdi biz İsa Mesih'i izleyebiliyoruz. Ama tabi burada insan kendini hakikaten fark ettiği zaman, yani Tanrı'dan uzak olduğunu, Tanrı'yla ilgili hiçbir iletişimi olmadığını fark ettiği zaman aslında neye ihtiyacı olduğunu da fark ediyor. Yani bir kurtarıcıya ihtiyacımız var.
Evet.
Hani bir film gibi değil mi? Yani dünyaya bir asteroid çarpacak ve bir kurtarıcı geliyor değil mi? Kendini feda ederek ya da o üstün güçlerini kullanarak o dünyayı kurtarıyor. Aslında hep bir kurtarıcıya ihtiyacımız olduğu her zaman bize seslenmekte ve bize gösterilmekte görüyoruz. Yani bir aracıya ihtiyacımız var. Bir hakeme, bir arada duran bir kurtarıcıya ihtiyacımız olduğunu biz de hissediyoruz. O yüzden mesela ne yapıyoruz? Bütün kültürlere bu İbrahim'in bu kurban sahnesi yansımış durumda. Mesela şamanizme kadar gidiyor bu. İnsanlar yeni bir şey alıyorlar. Ne yapıyorlar? Bir kurban kesiyorlar değil mi? O kurban kanıyla işte arabasına sürüyor, evine sürüyor, dükkan açarken bu kurbanı kesiyor. Bunun anlamı nedir? Hani benim başıma bir bela gelmesin. Yani o kana gelsin ki benim yerime o kurban acıyı çeksin ve benim yerime o geçsin diyerek aslında o kurban sistemini biz hep kullanıyoruz. Ama kendi hayatımıza geldiğimizde günahın ilginç tarafı da işte bu. Yani günahkar olduğumuzu fark edemiyoruz. Çünkü o benlik her zaman kendini haklı gösteriyor, haklı buluyor. Ama işte bu kurban sistemi, İbrahim'den çıkan bu benim yerime ölen, benim yerime kanını akıtan o hayvan, o kurban aracılığıyla bizler beladan uzaklaştığımız gibi aslında günahtan da uzaklaşarak Tanrı'yla barışıyoruz. Peki o zaman kurban kim? Burada İshak temsili olarak gösteriliyor. Tabii ki İshak kimi simgeliyor? Çağların sonunda yeryüzüne gelecek kurtarıcı olan İsa Mesih'i simgeliyor. Ve İsa Mesih tüm insanlık uğruna kurban olarak çarmıhta ölüyor. Evet. Ve Yahya peygamber de İsa Mesih'i gördüğü zaman işte dünyanın günahını kaldıran Tanrı kuzusu diyerek onun bu hizmetinin ve çarmıhtaki ölümünün ne anlama geldiğini ruhsal anlamda bize söylüyor.
Çok önemli bir noktaya değindiniz. Çünkü bu yaratılış 22. bölüme baktığımız zaman İbrahim denenmesine, o kurban olayına baktığımız zaman aslında dağa çıkarlarken İshak soruyor babasına, baba işte her şeyi aldın, hazırladın, işte yakmak için odunları aldın, taşıdın ama sunu nerede diye soruyor. Ve İbrahim de diyor ki kuzuyu Tanrı sağlayacak, o sunuyu kuzuyu Tanrı sağlayacak diyor. Ve vaftizci Yahya da aslında İsa geldiğinde diyor ki Yuhanna 1. bölüm 29. ayette, işte dünyanın günahını ortadan kaldıran Tanrı kuzusu. Demek ki burada aslında İshak'ın bir temsil olduğunu ve Mesih İsa'yı temsil ettiğini burada görüyoruz. Ve bununla beraber mesela Yeni Ahit'te işte kurban edilen oğul olarak hem İshak'tan hem de İsa'dan bahsedilirken aynı ifadelerin kullanıldığını da görüyoruz. Mesela Yuhanna 1. bölüm 14. ayette, söz insan olup aramızda yaşadı. Onun yüceliğini babadan gelen lütuf ve gerçekte dolu biricik oğlun yüceliğini gördük diyor. Ve İbraniler bölümünde de aslında İshak'tan bahsederken İbraniler 11. bölüm 17. ayette, İbrahim sınandığı zaman imanla İshak'ı kurban olarak sundu. Vaatleri almış olan İbrahim biricik oğlunu kurban etmek üzerineydi gibi. Orada yine bir biricik oğul ifadesini görüyoruz. Demek ki anlıyoruz ki burada bir temsil var, yani eski ayette yaşanan bu olay Yeni Ahit'te gerçekleşecek olan olayların bir simgesi, bir ön izlemesi gibi. Ama peki tüm bir sürece baktığımız zaman ne anlıyoruz Volkan Bey? Çünkü şöyle bir süreç var mesela, biraz orayı da dinleyicilerimiz için özetlemem gerekiyor. Tanrı İbrahim'e bir vaatte bulunuyor. İşte Yaratılış 17. bölüm 3. ayette ve 7. ayete kadar görüyoruz. Diyor ki işte seninle yaptığım antlaşma şudur. Birçok ulusun babası olacaksın. Artık adın Avram değil İbrahim olacak. Çünkü seni birçok ulusun babası yapacağım. Antlaşmamı seninle ve soyunla kuşaklara boyunca sürdüreceğim diyor. Sonra 18. ayette diyor ki İbrahim diyor keşke İsmail'i mirasçım olarak kabul etseydin diye söylüyor. Çünkü zaten zor bir durumda yaşlı bir insan, eşi de yaşlı ve bir daha çocuk sahibi olamayacağını düşünüyor. Ama Tanrı diyor ki hayır antlaşmamı gelecek yıl bu zaman Sara'nın doğuracağı olan İshak'la sürdüreceğim diyor. Sonra Yaratılış 22. bölüme geliyoruz. Bugünkü üzerinde konuştuğumuz o Yahve-Yire isminin geçtiği bölümde. Diyor ki Tanrı İshak'ı sevdiğin biricik oğlunu al Moriye bölgesine git orada sana göstereceğim bir dağda oğlunu yakmalık sunu olarak sun diyor. Yani burada niye anlıyoruz sanki böyle garip bir durum mu var yoksa Tanrı bir şey mi göstermek istiyor bize yani çünkü bir vaatte bulunuyor ve vaat soyunun temsilcisi olarak İshak'ı görüyoruz sonra diyor ki onu kurban et. Ne anlam çıkartabiliriz buradan? Nasıl bir ifade çıkartabiliriz?
Yani burada aslında anladığımız şey şu. Tanrı'nın halkı İbrahim'in soyu hı hı. doğal yoldan dünyaya çoğalan bir halk değil. Hı. Tanrı'nın vaadiyle yeryüzüne gelmiş ve Tanrı'nın vaadiyle çoğalmış bir halk olarak karşımıza çıkıyor. Aynı zamanda tabii burada İbrahim'in soyunun amacı kurtarıcının bu soydan gelip bütün ulusların bereketlenmesi. Asıl mesele Tanrı'nın amacı İbrahim'i seçmesi ve İbrahim'den yeni bir soy, vaat edilen bir soy çıkararak İshak aracılığıyla ve Yakup aracılığıyla bunu yaparak benlikten ya da insan gücüyle değil Tanrı'nın vaatleriyle çoğalan ve kurtarıcının yeryüzüne gelmesini sağlayan bir halkı ortaya çıkarmak. Ve şimdi burada ne görüyoruz? Yani kurtarıcıya neden ihtiyacımız var? Şimdi kurtarıcı olmayınca yani bizim ruhsal durumumuzda şöyle oluyor. Mesela bir türlü Tanrı'nın sözünü ve Tanrı ile ilgili anlayışa erişemiyoruz. Netleşemiyoruz. Mesela işte televizyon programlarını seyrediyorsun. Her yıl aynı soruları insanlar soruyorlar. Evet. Niye? Çünkü net anlayamıyor. Çünkü Tanrı'nın sözü onun yüreğine tam olarak işlenemiyor. Çünkü o kutsal vahiy ya da Tanrı ile ilgili anlayışa erişemiyor. Çünkü kurtarılmaya ihtiyacı var. Tanrı'yı anlamaya ihtiyacı var. İçindeki ruhsal pozisyonu anlamaya ihtiyacı var. Ama kurtarıcıyı tanımış, kurtarıcıya iman etmiş kişinin yüreğinde ne oluyor? Hemen netleşiyor her şey. Evet diyor bu. Çünkü bu vahiy bu. Tanrı'nın yolu bu. Kurtuluş yolu bu diyerek yüreğinde bir netleşiyor ve hemen Tanrı sözüne bağlanarak bu yeni sözleri bir yemek gibi aslında bir çocuk gibi yiyerek ruh olarak büyümeye devam ediyor. Burada çok net bir şekilde İbrahim aracılığıyla Tanrı dünyaya şunu söylüyor. Kurtarıcıya ihtiyacınız var. Ve bu kurtarıcı Yahve-Yire yani benim aracılığımla sağlanacak. Hiç merak etmeyin diyerek Tanrı bu vaadi, bu müjdeyi veriyor. Ve Yahya senin okuduğun ayetlerde yazdığı gibi Yahya peygamber de İsa Mesih'e Tanrı kuzusu, dünyanın günahını ortadan kaldıran Tanrı kuzusu diye işaret ettiğinde herkes işte bu Yaratılış 22. bölümün sahnesine hemen zihinlere gidiyor ve Yahya ne demek istediğini çok net bir şekilde anlıyorlardı. Ama biz belki çeviri için ya da yeni okuduğumuz için bu bağlantıları kuramıyoruz ama Yahya'nın hitap ettiği halk bu bağlantıları net bir şekilde kuruyordu.
Evet.
Dolayısıyla burada gördüğümüz şey ne var? Ya biz kurtarılmaya ihtiyacımız varsa biz maalesef ki Davut diyor yani balçıktan beni çıkardı. Bir balçığın bir bataklığın içindeyiz. Günah bataklığının içerisindeyiz ve iyi işler yapmaya çalışsak da hani başkasına yardım ediyoruz falan aslında daha çok batıyoruz. Hepimiz batıyoruz ve belki bazıları daha erdemli, daha iyi niyetli olsa da Tanrı hala çok uzakta, yıldızlar kadar çok uzakta ve henüz Tanrı anlaşılmış değildir. Dolayısıyla kurtarıcıya bakmak, kurtarıcı aracılığıyla o balçıktan, o bataklıktan çekilmek, yeni bir yaşama doğmak, yeni bir elbiseyi almak, temizlenmek ve sonra Tanrı'yı anlayarak yeni bir yaşam sürdürmek, işte Tanrı'nın planı buydu. Evet. Ama insanoğlu ne yapıyor? Hala bir kurtarıcı var, bir koç sağlanmış, insanın günahının yerine geçecek olan bir bedel, bir kurban sağlanmış ama insanoğlu ne yapıyor? Bunu göz ardı edip hala sınavlara girip çıkarak iyi işlerle kurtulmaya çalışıyor ve aslında her seferinde daha da sürçüyor ve Tanrı ile ilgili tüm Tanrı'nın doğasına da yabancılaşıyor. Hı-hı. İşte İsa dedi ya hani tek gerçek yaşam yol benim. Yani Tanrı ile ilgili tek yaşam, tek anlaşılır, benimsenebilir yaşam İsa Mesih'te bize sunuldu. Hı-hı. Diğer tarafta başka şekilde öğrenmeye çalışıyorsun. Her yıl aynı soruları tekrar soruyorsun. Evet. O öyle olursa böyle olur mu? Böyle oluruz. Çünkü Tanrı'nın doğasına yabancısın. Çünkü günahkarsın. Henüz kurtulmadın. Henüz Tanrı ile ilgili düşündüğün her şey aslında Tanrı sözüne çok zıt şeyler. Dolayısıyla Tanrı Paskalya aracılığıyla, Paskalya'ya yaklaştığımız bu günlerde de kurtarıcıya ihtiyacımız olduğunu ama kurtarıcının geldiğini ve çarmıhta öldüğünü ama ölüme tutsak kalmadığını, evet, üçüncü gün dirildiğini ve Tanrı'nın bu kurtarıcı Mesih kavramının da İsa Mesih de yeryüzüne geldiğini net bir şekilde vurgulamış oluyor.
Evet, o zaman ya buradan anlıyoruz ki Tanrı burada aslında tek geçerli kurbanı kendisinin sağlayacağını bize vurgulamış oluyor. Öyle ki İbraniler 10. bölüm 4. ayette de bahsediyor. Çünkü boğalarla tekelerin kanı günahları ortadan kaldıramaz. Yani bu aslında bir geçici bir süreçtir. Ve bu sürecin tamamlanacağı kişi yine Mesih İsa'dır ki kendisi de çarmıhta ölerek zaten tamamlandı demiştir. Çarmıhta ölmeden tabii önce tamamlandı demiştir. Ve bugün tabii ki onun dirilişini de konuşacağız. Çünkü Paskalya dönemindeyiz. Çok yakın bir sürede Paskalya'yı kutluyor olacağız birkaç gün içerisinde. Ve burada aslında İshak'ın onu yine İsa Mesih'in yapacağı şeyi simgelediğini burada konuştuk. Peki orada şöyle bir şey oluyor aslında. Sanki Tanrı İshak'ı kurban etmekten vazgeçiyor ya da sadece bir şey gösteriyor orada bize. Orada İshak'ın aslında bir şekilde ölümden geri alındığını da görüyoruz. Sanki dirilmiş gibi olduğunu da görüyoruz. Bu İsa Mesih'in dirilişine bizi götürebilir mi? Buradan böyle bir anlam çıkartabilir miyiz?
Tabii diriliş için ölüm lazım. Yani ölümden dirilmek asıl mesele. Burada İsa'nın dirilmesi tabii ki onun kimliğiyle de çok yakından ilintili. Aynı zamanda geçerli kurban olanın da dirilmesi gerektiğini bize gösterilmesi. Yani eğer İshak ölseydi, değil mi? İshak sadece ölecekti. Başkası için, başkasının yerine geçme, temsil etme ve başkası tarafından benimsenme mümkün olmayacaktı. Yani o yüzden eski antlaşmada Musa'nın yasasında tapınak var ve tapınakta her yıl tekrar tekrar kurbanlar sunuluyor. Çünkü insanlar tekrar tekrar günah işliyor. Ama öyle biri gelmeli ki hem çarmıhta ölmeli ama ölümü yenip tüm insanlar için benimsenen, izlenebilir bir kurtarıcıya dönüşmeli ve onun aracılığıyla ilk Adem'e nasıl benziyorsa insanoğlu, günahtan, Tanrı'dan uzaklaşan o insan soyu ilk Adem'e nasıl benziyorsa, şimdi Mesih'e de aynı öyle benzeyerek kurtuluşa yürüyebilsin. Dolayısıyla İshak'ın öldürülmemesi tabii ki burada önemli bir isim ki, ölemez yani kurtarıcı Mesih, Tanrı'nın biricik oğlu, İbrahim'in nasıl biricik oğlu İshak'sa Tanrı'nın da biricik oğlu Mesih ölemez. Yani bir anlamda tabii ki burada böyle bir anlam da ortaya çıkıyor. Ama net olarak anladığımız şey şu, çarmıhtaki ölümü eğer ölseydi, dirilmeseydi o zaman sadece bunu kendi için yapmış olabilirdi. Çünkü ölümü yenen, hani öyle bir değeri olması gerekiyor ki birinin bütün evren kadar, bütün insanlık kadar değeri olsun, değil mi? O kadar değeri olan kim var? Tabii ki Tanrı'nın kendisi, Tanrı'nın sözü var. Ve dolayısıyla dirilerek bunun kurtarıcı olduğunu, Mesih'in kurtarıcı olduğunu biz tekrar tekrar görmüş oluyoruz. Ve aynı zamanda onun tekrar çarmıha gerilmeyeceğini de biliyoruz. Neden? Çünkü onun kurbanı tek geçerli. Dün, bugün ve sonsuza dek işleyeceğimiz bütün günahlar için bir bedel ödediğini buradan anlıyoruz. Ama daha önce nasıldı? Her kurban kesiliyor. Tekrar tekrar tekrar tekrar bu kurbanlar kesilerek halkın günahını bağışlatıyordu. Ama öyle bir kurban geldi ki artık dirildi ve sonsuza dek bütün günahları örtmüş oldu. Dolayısıyla burada İshak'ın denenmesi aslında Tanrı'nın kendi yapacağını halkı aracılığıyla gösterme biçimini de bize öğretiyor. Yani Tanrı bir şey yapmadan önce simgesi olarak her zaman halkını kullanıyor ve halkı dünyaya bunu gösteriyor. Ve İbrahim'e yapılan şey de bu. İbrahim de sonuna kadar bu sınanmada başarılı oluyor.
Evet.
Ve zaten bunu yaparken de tabii ki dirilişi görüyordu, anlıyordu İbrahim. Yani İshak'ı boğazlasaydı İshak'ın tekrar dirilebileceğini de anlıyordu. Hı hı. Çünkü Eyüp kitabında da dirilişin anlaşıldığını eski iman atalarında. Yani demek ki Tanrı'nın yapacağını, yani ölümden diriltebileceğini biliyorlardı ve buna iman ettikleri için hiç geri çekilmeden devam ederken bu sefer Tanrı'nın meleği geldi, İbrahim'i durdurdu ve o koçun orada sağlandığını gördü. Hı hı. Burada belki hepimiz kaygılanıyoruz. Yani günahlarımız var, hatalarımız var ve Tanrı tarafından nasıl bağışlanacağından emin olamıyoruz. Tanrı bunları bağışladı mı, bağışlamadı mı? Bunlardan emin olamıyoruz ama işte bu yüzden kurtarıcıya baktığımız zaman, sağlanan kurbana baktığımız zaman o zaman bağışlandığımızı, temizlendiğimizi, bizim yerimize birinin öldüğünü anlıyoruz ve tövbe ederek işte Tanrı'dan gelen bu bağışlamayı, evet, kabul edebiliyoruz. Yoksa şimdi Tanrı vahiy gönderdi, işte emirler yaptı, emirler gönderdi ama biz o emirlere zaten uyamıyoruz. Yani doğamız gereği işte para kazanma hırsı var, açgözlülük var, kendi kendimizi kurtaramıyoruz. O zaman tövbe de etmek istiyoruz. Peki bağışlandığımızı nasıl anlayacağız? Yani Tanrı bize şöyle söylemesi gerekiyor değil mi? Yani ben seni bağışladım demesi lazım.
Evet.
İşte Çarmıh'ta İsa Mesih aracılığıyla Tanrı diyor ki ben seni bağışladım. Senin yerine benim biricik oğlum öldü. İsa Mesih öldü. Kanıyla bütün senin günahlarını bağışladı ve dirilerek sen onu izleyebilirsin, onu takip edebilirsin. Ve bu şekilde kurtarıcı işlevini ve ruhsal görevini yapmış oldu. Bizim için çok anlamlı. Bu fidye, bu kurban gözükmeseydi o zaman bağışlanmak, Tanrı'yla yeni bir ilişki kurmak, her şeyi sıfırlamak, yenilemek, yeniden hani hepimiz deriz ya keşke hayata yeniden başlasak, gençlik yıllarının hatalarını, belki senin için bu geçerli değil ama benim için geçerli.
Henüz erken olur.
Gençken şunları yapsaydım diye insanlar böyle hayıflanır ya, işte Tanrı işte bu yaşamı bize verir. Yani o eski hayatımızı sıfırlar, günahımızı temizler ve yeni bir yaşama bize adım attırır. İşte bunu da nerede görüyoruz? Kurbandan görüyoruz. O kurbanın kanından görüyoruz. O olmasaydı bir karanlığın içerisinde Tanrı ne düşünüyor hiç bilmiyoruz. Tanrı'nın doğasına yabancı bir şekilde yaşamak zorunda kalacaktık. O yüzden her sene aynı soruları sorarak emin olmayan bir, evet, ruhsal hayatımız bizim içimizde var olmaya devam edecekti.
Evet, bu tabii yine bizi Tanrı'yı böyle çok anlaşılmaz bir boyuta da itmeye sebebiyet veriyor. Aslında Tanrı'yı anlamaya çalışmıyoruz ve bahsettiğiniz gibi her sene aynı soruları sorarak,
evet,
Tanrı'yı sadece bir periyoda, bir döneme sıkıştırmış gibi oluyoruz. Tabii. Ve yine kendi kendimize aslında Tanrı'yı itiyoruz bir kenara gibi bir durum oluyor. Bu da önemli bir nokta. Az önce bahsettiniz zaten Mesih'in... Mesih'e olan imandan bahsettiniz ve Tanrı insanları Mesih'e olan imanlarıyla aklar. Bunu iman eden herkes için yapar. Hiç ayrım yoktur diyor Romalılar 3. bölüm 22. ayette. Belki buradan kurban sisteminden konuşurken ya da Tanrı'nın o getirdiği o şeriat düzeninden bahsederken aslında insanlar şey gibi düşünebilir. Oradan da bahsetmek istiyorum. Hani sanki Tanrı bir kurban sistemi gönderdi, bu başarısız oldu, bak işte günahları aklamaya yetmiyor gibi düşünebilirler ama bunun amacına bakmamız gerekiyor. Yani bu sürecin yaşanmasının amacının zaten bizim günahın bilincine varmamız olduğunu ve Mesih İsa'nın asıl yapacak olan, asıl günahı ortadan kaldıracak olan kişinin Mesih İsa'nın olduğuna bir işaret olduğunu da unutmamamız gerekiyor. Romalılar 3. bölüm 20. ayette diyor ki bu nedenle yasanın gereklerini yapmakla hiç kimse Tanrı katında aklanmayacaktır çünkü yasa sayesinde günahın bilincine varılır. Haliyle bu kurban sistemi, kurban düzeninin amacı da zaten buydu. Bir işaretti. Günahın bilincine varmamızdı. Ki zaten Tanrı yaratılışın başında daha Mesih İsa'yı vaat etti. Kadının soyu, tabii, olarak bahsederken. Ve orada bize demedi ki hani yasa sayesinde sizi kurtaracağım demedi. Dedi ki Mesih aslında sizi kurtaracak. Kadının soyu yılanın başını ezecek. O şeytanın başını ezecek. Günahı ortadan kaldıracak. Peki İncil'de şunu görüyoruz. Yuhanna 8. bölüm 56. ayette. Diyor ki İsa Mesih'in kendi ağzından okuyoruz. Babanız İbrahim günümü göreceği için sevinçle coşmuştu. Gördü ve sevindi. Mesela orada İbrahim'in hikayesine bakınca şunu görüyoruz. Daha dağa çıkarken diyor ki aslında müthiş bir iman sözü söylüyor. Diyor ki Tanrı sağlayacaktır, evet, diyor. Yani Tanrı ona söylemeden Tanrı sağlayacaktır diyor. Aslında İbrahim gördüğü bu mudur ya? İsa Mesih'in bir şekilde kurtarışını peygamberliksel, tabii, olarak gördü mü orada?
Kesinlikle. Yani İsa Mesih'i tabii gördü demek, yani metin bize bunu söylemiyor ama, hı hı, iman işte budur. Yani Tanrı'nın ölümden diriltebileceğine inanmak. Yani o yüzden İshak'ı ben kurban etsem bile Tanrı dirilmiş bir şekilde bunu bana geri verecek. Sonsuz hayata beni geri götürecek. Hı hı. Ve bana yaşamı geri vererek aslında Tanrı gücünü bana gösterecek diyerek El Shaddai olan Tanrı bu şekilde İbrahim'e açıklanmış oldu. Buradaki iman tabii ki İsa Mesih ile ilgili varsayım ve İsa Mesih ile ilgili Tanrı'nın gelecekte yapacakları ile ilgili İbrahim'in kafasında bir düşünce mutlaka var ama en başındaki en temel düşünce diriliş düşüncesi. Hmm. Yani İshak ölümden dirilecek. İshak ölümden dirilecek düşüncesiyle aslında İsa Mesih'in ölümüne ve dirilişine orada vahiy yoluyla bunu anlamış oldu. Şimdi Mısır'dan çıkışta Musa aracılığıyla İbrahim soyu biliyorsun Firavun'un elinden kurtuluyor. Ve Firavun'un elinden kurtulmadan önce bir fısık kuzusu kavramı var. Yani o kölelikten çıkarmak için Tanrı bir onlara kuzu veriyor ve o kuzu aracılığıyla kapılarına sürüyorlar. Hı hı. Ve Tanrı Mısır'ı yargıladığı zaman İsrail o yargıdan muaf olarak o kölelikten kurtuluyor. Ama orada çok enteresan bir şey var. Kuzuyu alıyorlar. Herkes bir yaşında bir kuzu alıyor ve 4 gün boyunca onu evde bakıyorlar. 4 gün boyunca bir kuzuya bakıyorsun. Ve İsa Mesih de bunun gibi Yeruşalim'e girmiştir. 4 günün sonunda çarmıha gerilerek Cuma günü çarmıha gerilmiştir ve 3. gün ölümden dirilmiştir. Ve zaten Paulus diyor ki fısık kuzumuz İsa Mesih. Şimdi burada çok enteresan bir şey var. Tanrı halkı Yeruşalim'de 4 gün boyunca İsa Mesih'i izlediler. Ve Musa'nın önderliğindeki İbrani halk da 4 gün boyunca bu kuzuya baktı. Yani düşün evde bir kuzu var. Yani o kadar tatlı, sevimli. Evet. Ve sonra sen onu boğazlıyorsun. Hmm. Yani aslında günahın ne kadar acımasız olduğunu evet. ve kurtarıcının ne kadar masum olduğunu ve benim günahımın neye sebebiyet verdiğini ve bu bedenin ne kadar acımasız olduğunu işte bu kuzu aracılığıyla Tanrı bize göstermek istiyor. Yani hakikaten günahımızın bedeli budur. Evet. Yaşamlarımızın bedeli budur. Kurtarıcıya, bu kuzuya mal ettiği şey bedel işte budur diyerek Tanrı özellikle bu 4 günü verdi. Çünkü o 4 günde kuzuyla bir ilişki kuruldu. Bir yakınlaşma oldu. Hani bazı filmlerde de var şimdi kuzuyu evde besliyorlar falan. Sonra birkaç gün sonra kuzuya bağlanıyorlar çünkü çok tatlı yani çok şeker. Ama bir anda kuzuyu boğazlıyorsun ve onun kanına ihtiyacın var. Hı-hı. İşte burada günahın ne kadar ciddi, ne kadar acımasız olduğunu da bize göstermiş oluyor. Ve tüm bunların ötesinde bu günahsız olan, saf olan, temiz olan kuzu kanıyla kölelikten kurtuluyoruz, günahın köleliğinden kurtuluyoruz, yeni bir yaşama ilerliyoruz, Tanrı'nın erdemleri için yaşamaya başlıyoruz, yeni bir takvim hayatımıza başlamış oluyor. Ama tüm bunlar için bir kurtarıcıya ihtiyacımız var. Yani şunu söylüyorum, tüm bunlar için bir kitaba ihtiyacımız yok, kurtarıcıya ihtiyacımız var.
Evet.
Ve kurtarıcı da evet çarmıhta ölmüştür. Eski antlaşma yazıları onun o olduğunu bize işaret etmiştir. O çarmıhta ölerek ve üçüncü gün dirilerek onun dünyanın kurtarıcısı olduğunu ve dünya tarafından da izlenebilir halde dirilerek tanrılığı ilan edilmiş olarak karşımıza çıktığını kutsal metinler söylüyor. Demek ki bize düşen şey ne? Bu müjdeyi duyup buna iman etmek ve Tanrı'ya yönelmek ve Tanrı'nın bize verdiği bağışlamayla, sevinçle, yeni yaşamla artık gözlerimizi yeni yaşama açmak ve ruhsal takvimimizin hayatımızda başlaması.
Hı hı. İsa Mesih diyor ki aslında Yuhanna'da, Yuhanna bölümü 11. bölüm 25. ayette, diriliş ve yaşam benim, bana iman eden kişi ölse de yaşayacaktır diyor. Peki diriliş neden bu kadar önemli? Yani Mesih'in dirilmiş olması neden bu kadar önemli Volkan Bey?
Birincisi Mesih tabii ki insan bedeninde yeryüzüne geldiği zaman yani burada tabii İzlik Konseyi'ne kadar dönüp bu çifte doğayı nasıl birleştiğiyle ilgili o detaylara çok girmeyeceğiz ama başka ilerideki programlarda bunları konuşuruz. Ama insan bedenine geldiğinde onun tanrısal doğası insan bedeniyle örtüldü. Dolayısıyla böyle bir tartışma oldu. Acaba o gerçekten Mesih midir? O gerçekten kurtarıcının kendisi midir diyerek son ana kadar böyle bir tartışma devam etti. Öğrencileri tırnak içerisinde bazıları dönem dönem vahiy alarak sen kurtarıcı olan Mesih'sin diyerek mesela Petrus İsa Mesih'in o tanrısal doğasını tecrübe etti. Yakın bir şekilde ona yaklaşması sağlandı. Ama bu tabii ki Tanrı'nın vahyi aracılığıyla. Ama son ana kadar, çarmıha kadar İsa Mesih'in kim olduğu ile ilgili tartışmalar devam etti. Çünkü bedende tanrısal doğası örtüldüğü için. Ama emin olduğumuz bir şey var. Kutsal metinler de söylüyor. O günahsız olarak Çarmıht'a kendini feda etti. Ve son ana kadar, Çarmıht'taki ölümüne kadar acaba o kurtarıcı mı, acaba o Mesih mi kavramı son ana kadar tartışıldı. Hatta öğrenciler onu bıraktı gitti. Çünkü bir insanın Tanrı olması kavramı onlar için kolay bir şey değildi. Antik İbrahim halkı için de bu ölüm cezasını gerektiren bir konuydu. Ve en sonunda onu çağırmaya gelenler bile dediler ki eğer o kurtarıcıysa o zaman insin de buradan görelim diyerek ondan onun ilahi doğasını görmek istediler. Ama Paulus sonra Romalılar bir de şöyle söylüyor. Diyor ki Rabbimiz İsa Mesih beden açısından Davut'un soyundandır. Evet, yani o insandır. Davut'tan beklenen o krallık soyu İsa Mesih'te gerçekleşmiştir. Ama kutsallık ruhu açısından ise ölümden dirilmekle Tanrı'nın oğlu olduğu kudretle ilan edildi. Yani demek ki diriliş olmasaydı İsa Mesih sıradan bir kişi olduğunu, bazı iddialara sahip olan, bazı şeyleri yerine getirmek isteyen bir idealist bir kişi olduğunu söyleyecektik. Ama ölümden dirilerek onun yaratılış kategorisinde olmadığını, yaratan kategorisinde olduğunu, çünkü ölümü yenen tek kişinin o olduğunu aslında biz burada görmüş oluyoruz. Yani demek ki diriliş olmasıydı İsa Mesih sıradan bir öğretmen, sıradan bir din adamı, sıradan bir belki vahiy alan bir peygamber olarak kalacaktı. Ama ölümü yenerek onun çok ötesinde olduğunu bir anlamda görmüş olduk. Ve aynı zamanda İsa Mesih yeryüzüne geldiği zaman bu uğurda, yani ölmek için geldiğini de söyleyerek bu işin ne kadar ciddi ve ne kadar başından beri Tanrı'nın planı olduğunu da bize vurgulamış oldu. Demek ki bunu yerine getirirken bile tanrısal karakterinin, sevgisinin ne kadar yoğun, ne kadar güçlü olduğunu da görmüş olduk. Ve dolayısıyla bir insanın kolaylıkla vazgeçebileceği zorluklarda İsa Mesih vazgeçmeyerek sevgisi uğruna ve tabii ki ölümü yenen gücüyle birlikte bu hizmeti, bu sağlayışı, kurtarıcı hizmetini gerçekleştirmiş oldu. Dolayısıyla zaten öğrenciler de İsa Mesih öldüğünde Çarmıht'ta onu terk ettiler. Ve bazı kadınlar bir ritüeli yerine getirmek için mezara yaklaştılar ve orada bazı kokular sürerek onu hazırlamaya çalıştılar ve mezarı ziyaret ettiler. Ama sonra bir söylenti çıktı ki oradaki söylenti şuydu: Mesih'in mezarı açılmış ve mezarda yok. Ve iki melek mezarın başında görünerek askerleri orada etkisiz hale getiriyorlar. Çünkü daha önce dirileceğini söylediği için de oradaki Yahudi din adamları o Romalı valiyle konuşarak mezarın başında güvenlik önlemleri almıştı. Dolayısıyla bu söylenti başladığı zaman öğrencilerin yenildiğini, öğrencilerin beklenen kurtarıcıyı beklemesine rağmen onda, Mesih'te bunu göremediklerini, çünkü Mesih'in öldüğünü ve bir yenilgiyle moralleri bozuk olduğunu anlıyoruz. Ama sonra bu söylenti başlıyor, Petrus ve Yuhanna mezara gidiyor ve bakıyorlar ki mezarda yok. Ve sonra dirilmiş olan Mesih'le karşılaşıyorlar. Mesih ellerindeki izi gösteriyor, böğründeki yarayı gösteriyor, şüphe eden Thomas'a, diğer öğrencilere gözüküyor ve Luka kitabında yaklaşık 500 kişinin gördüğü bir sahnede göğe alınarak aslında tamamen dirilenin o olduğunu, ölenin de o olduğunu, dirilenin de o olduğunu net bir şekilde göstererek onun Rab olduğunu, onun ilahi bir doğaya sahip olduğunu, tanrısal bir sıfatı olduğunu net bir şekilde görmüş oluyoruz. Yani demek diriliş olmasaydı elimizde hiçbir şey yoktu. Mesih sadece anabileceğimiz, kitaplarda belki derslerde onun öğretilerden faydalanabileceğimiz bir öğretmen olarak öyle bir kategoride kalacaktı. Ama dirilerek onun Rab olduğu ilan edilmiş oldu.
Evet. Tabii ki çoğu zaman belki İsa Mesih'in Çarmıh'ına odaklanıyoruz, onun Çarmıh'taki ölümüne odaklanıyoruz. Çok önemli. Zaten günahların bağışlanmasını orada görüyoruz. Tanrı'nın adaletini ve sevgisini oradaki eylemde görüyoruz. Ama Mesih'in hikayesinin bununla bitmediğini, onun dirildiğini de anlamak ve onun diri bir kurtarıcı olduğunu da anlamak önemli. Geçen programda mesela siz bahsetmiştiniz, hani o büyük krallar, büyük insanlar, belki büyük önderlerin hepsi şu an öldüler ve yani bir etkileri yok, ama Mesih İsa yaşamaktadır, Tanrı'nın tahtındadır, onun sağında oturmaktadır ve bizimle ilgilenmektedir. Bunu bilmek tabii önemli. 1. Korintliler 15. bölüm 3 ve 4. ayetlerde Elçi Pavlus şöyle diyor: aldığım bilgiyi size öncelikle ilettim. Kutsal yazılar uyarınca Mesih günahlarımıza karşılık öldü, gömüldü ve kutsal yazılar uyarınca üçüncü gün ölümden dirildi diyor. Ve 14. ayette de diyor ki Mesih dirilmemişse bildirimiz evet. de imanınız şey boş. Da boştur. Her şey tabii, boştur. Aslında tabii. çok önemli bir nokta, çok önemli bir etki olduğunu görüyoruz burada. Peki Paskalya'yı Paskalya dönemindeyiz. Paskalya'yı kutluyoruz. Bunun dirilişle alakalı olduğunu biliyoruz ama Paskalya'nın az önce bahsettiğiniz aslında programın başında bahsettiğiniz fısıh ile bir bağ var mıdır? Çünkü bazı kaynaklar Paskalya teriminin İbranice geçiş anlamındaki Pesah'tan geldiğini ve bu ifadenin Grekçe ve Latince'de Paska olarak yer aldığını ve buradan bu ismin türetildiğini söylüyorlar. Paskalya'da buna da odaklanılıyor mu? Yani oradaki Mesih'in ölümüne de odaklanılıyor mu?
Tabii ki. Yani Paskalya'da asıl vurgulamamız gereken onun dirilişi kutlanıyor. Onun dirilişinin tarih içerisinde ne kadar önemli olduğunu düşünerek kilisenin kutladığı bir bayrama dönüşmesi söz konusu. Tabii buradaki en önemli konu şu. Mesih'in dirilişini ve Mesih'in yaşamını eski antlaşmadaki bazı simgelerden öğreniyor elçiler. Yani şöyle düşünelim. Diyelim ki Petrus, Yuhanna ve daha sonraki öğrenci Paulus, onların ellerinde yeni antlaşma yok. Yani sadece eski antlaşma var ve o kutsal yazıları açıklayarak vaaz ediyorlar. Yani kutsal yazılardaki Mesih'i görerek vaaz ediyorlar. Mesela Paulus o fısıh kuzusunu Mesih'te olduğunu gördüğü için aslında onun kurtarıcı olduğunu ve fısıh kuzusu olduğunu net bir şekilde bize söylüyor. Yani ellerindeki tek şey eski antlaşma metinleri ve orada İsa Mesih o kadar net bir şekilde onlara gözüküyor ki onlar da kurtarıcının İsa Mesih olduğunu net bir şekilde görüyorlar. Tabi burada önemli konu da işte bu. Yani diriliş olmasaydı elimizde hiçbir şey olmayacaktı. Hala Tanrı bilinmez olacaktı, hala Tanrı görünmez olacaktı, hala Tanrı'yı bulabilir bir lütfa sahip olmayacaktık. Yani bulamayacaktık Tanrı'yı ama Tanrı dirildiği için, yani Mesih dirildiği için ve onun ilahi doğası ortaya çıktığı için şimdi o izlenebilir oldu.
Evet.
Ve Paulus diyor ki her ulustan insan için bu geçerli. Sadece belirli bir zümre için değil. Çünkü İbrahim'e verilen vaat tüm ulusların bereketlenmesi konusuydu. Ve şimdi İsa Mesih aracılığıyla tüm uluslar diriliş aracılığıyla bereketleniyor. Ve bu yüzden aslında dirilişin anlamı o kadar bizim için değerli ki. Birincisi biz de onun gibi dirileceğiz. Yani Mesih nasıl dirildiyse biz de onun gibi dirileceğiz. Hani diyorlar ya ölümden sonra ne olacak? İşte Mesih ne olduysa, Mesih'e ne olduysa bize de aynısı olacak. Mezardan dirileceğiz, bedenlerimiz değişecek, yeni bir ruhsal bedene sahip olacağız ve Tanrı'nın egemenliğinde sonsuza dek yaşayacağız. Yani zayıflıklarımızdan kurtulacağız. Ve o zaman kadın erkek gibi olmayacağız, evlenip evlendirilmeyeceğiz. Bedensel arzularımız, bedensel ihtiyaçlarımız bu bedendeki gibi olmayacak ve sonsuza egemenliğe gideceğiz. Dolayısıyla Mesih'te o kadar çok şey görüyoruz ki dirilmeyi görüyoruz, yeni yaşamı görüyoruz. Artık Tanrı'yla kişisel bir ilişki kurabileceğimizi görüyoruz, dua edebileceğimizi anlıyoruz. Çünkü o dirildi, o bizi duyabilir. Onun kim olduğunu, hangi isimde bize açıklandığını biliyoruz ve bu bize verilmiş. Şimdi o yüzden İsa'da dua edebiliyoruz. İsa'yı ibadet edebiliyoruz. İsa aracılığıyla bütün aslında ibadetimizi şekillendirebiliyoruz. Ve dolayısıyla diriliş aslında Mesih'in kim olduğunu ortaya çıkarmıştır.
Evet.
Aynı zamanda belki izleyicilerimiz için önemli bir müjdedir bu da. Hayatımızda birçok ölü iş vardır. Yani bize ölüm getiren, günahtan dolayı hayatımızı mahveden ölü işler vardır. Ve Mesih nasıl ölümü yendiyse bizim hayatımızda da ölü işleri işte bu şekilde yenebilir. Bu yüzden diriliş çok çok önemli bir kavram. Ve bu diriliş aracılığıyla bütün iddiaları da, bütün karşı iddiaları hem de belki onun tırnak içerisinde anti Mesihçi öğretilerinde tamamen bertaraf edildiğini görüyoruz. Yani mesela şöyle düşün, işte metinle ilgili eleştiriler var. İşte Matta şu muydu, bu muydu, işte metin işte şurada şu yazılmış, çeviriden bu olmuş, bir sürü şey. Ya
evet,
konu bu metin konusu değil, konu dirilmiş olan Mesih konusudur. Yani başında kutsal kitabın bize vurgulamak istediği şey budur. O dirilmiştir ve dirildiği için aslında her şeyi gözler önüne sermiştir. O zaman bize geriye kalan ne? O dirilmiş olan Mesih, bizim için çağırmaya gelinmiş olan Mesih ve bizim de diz çökerek teşekkür edip minnettar olacağımız ibadet zamanlarında alçak gönüllülükle Tanrı'ya teşekkür edeceğimiz bir zamana ihtiyacımız var. Kilise aslında her pazar diriliş için, yani Mesih'in dirildiği gün toplanır.
Evet.
Dirilişin gücüyle toplanır, bir araya gelir. Ama tabii Paskalya zamanlarında böyle özel bayramlar kilise tarihi aracılığıyla bize verildi. Hı hı. Bu ne demek? Bütün dünyaya daha net bir şekilde bunu anlatabilmek için bir fırsat değil evet. mi? Yani bayram deyince herkes birbirini kutluyor, hediyeler alıyor. İşte bunu fırsat bilerek dünyaya biz dirilmiş olan Mesih'i bu şekilde müjdelemiş oluyoruz. O yüzden dinleyicilerimiz için de eğer merak ediyorlarsa hemen yakınlarında yerel kiliselere gitsinler. Paskalya bayramında güzel karşılanacaklar ve o bayramda aslında ne kutlandığını daha net bir şekilde yerel kiliselerde öğrenmiş olacaklar.
Evet, çok teşekkür ediyoruz. Buradan da aslında Paskalya bayramını kutlayalım dinleyenlerimizin. Az önce bahsettiğiniz işte birçok iddia ortaya atıyor insanlar. İşte kitapla alakalı vesaire ama konunun Mesih'in dirilmesiyle alakalı olduğunu görmek çok önemli. Mesela Yuhanna 9. bölüm 25. ayette orada iyileşen bir kör adam var. Mesih onu iyileştiriyor. Sonrasında işte Yahudi din bilginleri gelip bir şekilde ondan bilgi almaya çalışıyorlar. Mesih'i kötülemeye çalışıyorlar aslında. İddialar ortaya atmaya çalışıyorlar. Ve adam da diyor ki yani onun günahkar olup olmadığını bilmiyorum. Bildiğim bir şey var. Kördüm ve şimdi görüyorum aslında. Biz de aslında burada bunu duyuruyoruz. Yani bildiğimiz bir şey var. Mesih İsa dirildi ve bunu burada duyuruyoruz. Bunu deneyimleyebildiğimiz için, Mesih İsa diri olduğunu deneyimleyebildiğimiz için bunu buradan duyuruyoruz. Yani orada çok kavramların içerisinde kaybolup gitmenin de bir anlamı yok. Çok teşekkür ediyoruz Volkan Bey. Ağzınıza sağlık, emeğinize sağlık. Kıymetli dinleyicilerimiz, İsimler ve Gizemler programının bir bölümünün daha sonuna geldik. Bir kez daha Paskalya bayramınızı buradan kutlamış olalım. Bu programımızda Yahve Yire ismini ele aldık. Bu ismin sağlayan Rab ve Rab sağlayandır gibi anlamlara geldiğini gördük. Ve Tanrı'nın en büyük sağlayışının Mesih İsa'da olduğunu hatırladık. Tanrı bizi günahlarımızın bedeli olan ölüm cezasından kurtaracak ve kendisiyle barıştıracak kurtarıcı olan Mesih İsa'yı göndermiştir. Ve bu en büyük aslında sağlayıştır. İsa çarmıhtaki ölümüyle günahlarımızın kefaretini sağlarken 3. gün dirilmesiyle de sonsuz yaşamı bizlere sağlamıştır. Yalnızca Mesih İsa'ya iman yolu ile Tanrı ile kişisel bir ilişkiye sahip olabiliriz. Bu konuda daha fazla bilgiye ihtiyacınız varsa yerel bir protestan kiliseye danışabilir, ücretsiz İncil edinebilirsiniz. Yakınınızda bir kilise yoksa bizler de size yardımcı olmak isteriz. Lütfen bize ulaşmaktan çekinmeyin. Bizi sosyal medya platformlarında arama kısmına @radyomaranata yazarak takip edebilirsiniz. Soru ve görüşlerinizi soru@radyomaranata.com adresinden bizlere ulaştırabilirsiniz. Vahiy bölümünden bir ayet ile bitirmek istiyorum yayınımızı. Sonra tahtın, yaratıkların ve ihtiyarların çevresinde çok sayıda melek gördüm. Seslerini işittim. Sayıları binlerce binler, on binlerce on binlerdi. Yüksek sesle şöyle diyorlardı: boğazlanmış kuzu, gücü, zenginliği, bilgeliği, kudreti, saygıyı, yüceliği, övgüyü almaya layıktır. Ardından gökte, yeryüzünde, yer altında ve denizlerdeki bütün yaratıkların, bunlardaki bütün varlıkların şöyle dediğini işittim: övgü, saygı, yücelik ve güç sonsuzlara dek tahtta oturanın ve kuzunun olsun. Vahiy 5. bölüm 11 ve 13. ayetler. Çok teşekkür ederiz bizlerle birlikte olduğunuz için. Bir sonraki yayınımızda görüşmek üzere. İsa'nın dirilişini kutladığımız bu Paskalya döneminde ruhlarımızın Tanrı'nın müjdesiyle dirilmesi dileğiyle esenlikler.